Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Tahran Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 25 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 23 Ramazan 1444 ve Miladi 14 Nisan 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaşar ile Türkiye'de seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, Attar Neşaburi'nin anma günü, Nur Kapısı ve İran Kıssaları ve Efsaneleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. İran halkı Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne görkemli şekilde katıldı. İslam Meşru Meclis Başkanı Galibaf, Kudüs günü başarı, birlik ve direniş yolunu gösterir dedi. Tahran Cuma Hatibi Siyonist rejimin çaresiz, zavallı ve zayıf durumda olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, normalleşmenin Siyonist rejim için güvenlik getirmediğini belirtti. Savunma Bakanı, Dünya Kudüs Günü küresel istikbar ve Siyonist rejime karşı küresel gücü gösteriyor dedi. Kudüs Günü yürüyüş bildirisine vahdete vurgu yapıldı. Ve Dünya Kudüs Günü'nde 250 bin kişi Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. Şimdi haberler.
İslam-İran halkı Dünya Kudüs Günü'ne görkemli katılım ile mazlum Filistin halkını desteklemek için Müslümanların özel gönül birliği ve dayanışma tezahürlerini gösterdiler. İran Peres'in bildiğine göre bu yıl Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne mümin ve oruçlu Müslümanlara ilaveten diğer ilahi dinlere mensup olanlar da kendi dini liderleri ile birlikte katıldılar. Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri en az 4000 muhabir ve gazeteci tarafından dünyaya yansıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti, dünyanın mazlum milletlerine destekte lider konumda olarak mazlum Filistin halkına desteğini esas mesele olarak görmeye devam etmekte ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve bu toprakların asıl sahipleri olarak kendi haklarının koruması ilkesini vurgulamaktadır.
İslam Meşru Meclis Başkanı Cuma namazı hutbeleri öncesinde yaptığı konuşmada Kudüs günü bize başarının, ilerlemenin ve birliğin yolunun deriniş yolu olduğunu gösterdi dedi. İran Pelesi'nin haberine göre Muhammed Bagır Galibaf bugün Tahran'da cuma namazı hutbeleri öncesinde Kudüs günü yürüyüş konuşmacısı olarak yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün Filistin topraklarında Filistin mücahitler İsrail'in cinayetlerine karşı pasif değil, aktif olarak duruyorlar ve daha önce taşlarla karşılık verirken bugün roketlerle karşılık veriyorlar. Kudüs gününün bizlere başarının, ilerlemenin ve birliğin yolunun diriliş yolu olduğunu gösterdiğini söyleyen Galibaf, bugün Filistin'in İslami değerlerin savunulmasında bir merkez haline geldiğini ifade etti. Galibaf şöyle devam etti. İmam, Hicri Şemsi 1358 yılında ve 30 küsur yıl inişler ve çıkışların ardından mübarek Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak adlandırmakla Filistin ve İslam dünyası yolunu İslam dünyası ve uluslararası alanda değiştirdi. Yasama gücü başkanı günümüzde Siyonist rejim için şartların çok zorlaştığını öyle ki son 5 yılda 4 kez bu rejimde seçimler yapıldığını işaretle şöyle devam etti. Hala her gün yüz binlerce insan sokaklara geliyor ve bu aslında Siyonist rejimin içten dağılmakta olduğunu gösteriyor. Bu işgalci ve katil rejim bugün çıkmaza gelmiştir.
Tahran Cuma Hatibi bu yıl Dünya Kudüs günü yürüyüşünün diğer yıllardan farklı olduğunu, zira Siyonist rejimin çaresiz ve zayıf durumunda olduğunu belirtti. Bugün Tahran'da Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, İslam İran'ın dört bir yanında Dünya Kudüs günü yürüyüşünün hamasi ve coşkulu şekilde düzenlenmesini işaret ederek şöyle konuştu. İslam dünyası bu yıl farklı bir Kudüs gününü tecrübe etti. Çünkü Siyonist rejim hiç bu kadar çaresiz, zavallı ve kuşatma altında olmamıştı ve direniş cephesi aktif ve zirvede bulunuyor. Tahran Cuma namazı itibariyle mübarek Ramazan ayı özellikle ayın sonuna kadar kalan günlerin fazileti hakkında önümüzdeki günlerin Kadir gecelerinden daha az değerli olmadığını, onlardan en fazla şekilde yararlanmak gerektiğini ifade etti. Bugün Hicri Kameri 23 Ramazan 1444 tarihine tekabül eden 14 Nisan 2023 Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1402 Dünya Kudüs günüdür.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin dağılmasının çok yakın olduğuna işaretle bölgesel hükümetlerle ilişkilerin normalleşmesinin Siyonist rejim için bir güvenlik faktörü olmadığı ve olmayacağını söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre Hüccetül İslam Seyyid İbrahim Reisi Tahran'da Kudüs günü yürüyüşü sırasında yaptığı açıklamada bu yürüyüşü İslam ümmetinin dayanışma ve birlikteliğinin sembolü olduğunu işaretle Kudüs Şerif'in kurtuluşunun yakın olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin dağılmasının çok yakın olduğuna işaretle İslam dünyasının genelindeki bu kalabalık Kudüs'ün özgürlüğünün çok yakın olduğunu gösteriyor. Tahmin edebileceğinizden daha yakın vurgusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Tahran halkının Kudüs günü yürüyüşüne coşkulu katılımına değinerek şöyle konuştu. Bu miting ve İslam dünyasının her yerinde yapılan bu miting, Filistin halkının, Lübnan halkının ve direnişçilerin bu alanda yalnız olmadıklarını ve herkesin onları desteklediğini bilmesi için bir destektir. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti. Bölgesel hükümetlerle ilişkilerin normalleşmesi Siyonist rejim için bir güvenlik faktörü olmadığı ve olmayacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı sahte ve gasıp rejim İsrail'in 70 yılı aşkın bir süre cinayet işlediğini belirterek sadece Müslümanlar değil dünyadaki tüm özgürlük yanlılarının bu vahşi rejimin cinayetlerini ifşa etmekle görevli olduklarını, bunun ise açıklama cihadının örneklerinden olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildiğine göre Hüccetül İslam Muhsin Ece'yi bugün Dünya Kudüs gününde İslam İran'ın oruçlu ve namaz kıran halk ile yürüyüşe katıldı. Yargı Erki Başkanı yürüyüş sırasında muhabirlere yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Siyonistler sadece bugün insana karşı cinayet işlemeyi ve Filistinlilerin tüm insani haklarını ihlal etmiyor. Onlar onlarca yıldan beri cinayet ve zulmü adeta kendi meslekleri yapmıştır. Hücretül İslam Hücre'yi batıl edilen, Siyonist ve geçici rejimin tekrarlanan ve geniş çaplı cinayetlerin açık ve gizli desteklerinin işareti, hiç şüphesiz başta Amerika olmak üzere insan haklarını savunduklarını iddia eden yabancılar ki bizzat insan hakları konusunda kara bir sicile sahipler, ayrıca Siyonist zenginlere borçlu olanlar, sahte rejimin savaş makinesini durdurmazken hatta ona destek ve yardımlar da sağlıyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada İslami İran halkının Dünya Kudüs Günü yürüyüşündeki coşkulu varlığının İslam İnkılabı'nın Filistin davasını desteklemek için ilerlediğini gösterdiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi Dünya Kudüs Günü yürüyüşü kapsamında İran Press muhabirine verdiği röportajda şöyle konuştu. Bugün halk Dünya Kudüs Günü yürüyüşündeki şanlı varlığıyla başka bir destan yaratmış ve bu coşkulu katılım Filistin davasını hiçbir şekilde ayrıştırmayacak kadar insanların kalplerine ve ruhlarına işlemiş olduğunu göstermiştir. İçişleri Bakanı direnişin her geçen gün güçlendiğini ve Siyonist rejimin ise gün geçtikçe zayıfladığına değinerek İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkına desteğini güçlü bir şekilde sürdürüyor ve işgalci Kudüs rejiminin nihai olarak yıkılmasına çok az bir süre kaldı dedi.
İran Sanma ve Silahlı Güçleri Destekleme Bakanı Dünya Kudüs Günü'nü küresel istikbar ve Siyonist rejime karşı küresel gücü gösterdiğini belirtti. İran Peres'in haberine göre Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşiyane Dünya Kudüs Günü yürüyüşü çerçevesinde yaptığı açıklamada İran halkının her yıl Siyonist rejimden beraatını ilan etmek için Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katıldığını belirtti. Sanma Bakanı Siyonist rejimin dünyada menfur bir rejim olduğunu ve insanlığa karşı cinayet işlediğini söyledi. Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyani halihazırda Siyonist rejimin izmihlal durumunda olduğunu ve rejimin içine yoğun fesat karışığını belirtti. Direniş ekserinin birlik ve dayanışmanın zirvesinde olduğunu ifade eden Sanma Bakanı yakın gelecekte kesin olarak Siyonist rejimin yok olacağına şahit olacağımızı söyledi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Siyonist rejimin dağılmakta olduğunu belirterek bunun bariz göstergesinin rejim içindeki krizler olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tümgeneral Hüseyin Selami bugün Dünya Kudüs Günü'nde İsfahan'ın Nakşecihan Meydanı'nda yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Filistin direnişine karşı mücadeledeki zayıflığına işaretle Siyonist rejimin yok olmakta olduğunu, Filistin halkının kıyamından korkarak Siyonistleri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmak zorunda kaldığını belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı şöyle konuştu. Siyonist rejimin toplumun yönetimi üzerindeki kontrolü parçalandı ve şimdi İran'ın güvenliğine yönelik başarısız saldırı girişimlerinin ardından bir iç krizle karşı karşıyalar ve uluslararası çaptaki inzivaları aşikardır. Komutan Selami, Amerika'nın bölge siyasetlerinden ihraç edildiğini ve güç gösterisi için bir yeri olmadığını işaretle Amerika siyasetlerini izleyen eski müttefiklerinin bile bugün ondan mesafeli olduğunu belirtti.
İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Sözcüsü son olaylarda direniş cephesinin iktidarına işaretle İsrail yenilgiye ve yok olmaya mahkumdur dedi. Mehr Haber Ajansı'nın bildiğine göre Komutan Ramazan Şerif bugün Kerman kentinde Kudüs Günü yürüyüşlerine katılırken sahte Siyonist rejimin Nil'den Fırat'a olan projesinin yenilgiye uğradığını belirterek Siyonistler sahte bir Yahudi devleti kurmak için Filistin'i işgal ettiler. Ancak Ramazan ayının son cuma gününün Kudüs Günü olarak adlandırılması, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı birleşmesi ve yeni neslin Siyonist eylemleri öğrenmesi için bir fırsat sağladı dedi. İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Sözcüsü şöyle devam etti. Bugün Siyonist rejim çürüme aşamasına gelmiştir ve tüm eski Siyonist siyasi yetkililer başarısızlığının eşiğindeyiz gibi aşağılayıcı ifadeleri kullanıyorlar ve efendilerinden yeni bir plan yapsınlar diye bunu söylüyorlar.
İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar vahdetin küresel istikbari galebenin anahtarı olduğunu belirttiler. İran Peres'in bildirdiğine göre bu yıl düzenlenen Dünya Kudüs Günü ve İntifada yürüyüşü bildirisinde şöyle denildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin tarihi inisiyatifinden 44 yıl geçerken ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bilge rehberliğiyle Amerika'nın şeytani stratejileri ve Beyaz Saray'ın bölgesel ve bölge dışı müttefiklerin işgal topraklarındaki Siyonistlerin kalıcı güvenliğini sağlamadaki siyasetleri yenilgi uğramıştır ve geçici ve gasıp Siyonist rejimi derin iç cephesindeki yeni gelişmelere karşı hızla kesin zeval yolunu kat etmektedir. Filistin'e destek ve Kudüs'ün kurtuluşu için İslam dünyasının irade ve vahdetinin sembolü ve İran'ın ulusal güvenliğinin güçlenmesi dayanağı olan Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar, İslam dünyasında vahdet ve birlikteliğin fetih ve küresel istikbar ve komplolarına galebenin anahtarı olduğunu ilan ettiler. Bildirde Filistin sorununun tek çözümü olarak anti-Siyonist direnişin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, dünyanın dört bir yanından gelen Filistinli mültecilerin geri dönüşü ve bu ülkenin gelecekteki kaderini belirlemek için kapsamlı ve özgür bir referandum yapılması vurgulanıyor. Bildiride ayrıca uluslararası toplumlar ve insan hakları kurumlarının Siyonistlerin barbarca cinayetlerine karşı sessizliği ve kayıtsızlığı kınanarak Birleşmiş Milletler'den gasıp, ırkçı ve bebek katili rejimin bu teşkilat ve diğer uluslararası kurumlardaki üyeliğinin askıya alınması ve ihraç edilmesi istenirken bunun dünyanın tanınmış hukukçular ve merci şahsiyetlerin talebi olduğu ifade edildi.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, Bağdat'ta Dünya Kudüs Günü törenine, Filistin ve kutsallıklarını Kudüs ve onun Arap ve İslami kimliğini koruyanları selamlayarak Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda Arap ve İslam ümmetinin vahdetine vurgu yaptı. El Alemin Velidine göre Nahale burada yaptığı açıklamada cihada devam edeceğimize ve Filistin'in kurtuluşu için savaşacağımıza bir kez daha söz veriyoruz dedi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya şehitlerinin de kanını hala akmakta olduğuna değinen Nahale, Siyonist proje Kudüs'te yıkılacak ve biz Kudüs'te dinimize, İslam'a ve tarihimize sahip çıkacağız dedi. Filistin halkının zaferi inandığını işaret şöyle dedi. Devam etti. Kudüs günü ile aynı zamanda direniş arenaları halka ve Filistin direnişine yönelik halk desteğine vurgular. Irak Arapların kalbi ve Arapların Filistin'e, halkına ve Kudüs'e desteğinin istikrarı direğidir.
Filistin kaynakları mübarek Ramazan ayının son cumasında ve Dünya Kudüs gününde Mescid-i Aksa'da 250 bin kişinin Filistin'in dört bir yanından gelerek cuma namazı kıldıklarını belirtti. İşgalci güçler dün gece hatta kapısında namaz kılanlara saldırarak onların camiye girmelerini engellemeye çalıştılar. Siyonist medyanın bildirdiğine göre caminin etrafında ve kapılarında binlerce askeri gücün konuşlandırıldığını duyurdu. Geçen haftada Siyonist rejimin tüm kısıtlamaları ve saldırılarına rağmen en az 140 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldıkları belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye basınından Yeni Şafak'ın elçilikte iftar törenleriyle ilgili iddiasının temelsiz ve tamamen yalan olduğunu duyurdu. İslam ve Aydınlık gazetesinden nakden aranan haberlere göre Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan haberde Ramazan ayında elçilik programları ve görüşmeleri eleştirilirken iftar ziyafetlerine bazı partiler, gruplar ve hareketlerin davet edildiği iddia edildi. İran Büyükelçiliği bu bağlamda yayınladığı bildiride Yeni Şafak gazetesinin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne nispet verdiği şey tamamen asılsız ve tamamen yalandır dedi. Bildiri şöyle devam ediyor. Her yıl yapılan iftar ziyafetlerinden hiçbirinde bütün konular konuşulamaz ve hatta değinilmez. İran İslam Cumhuriyeti'nin tavrı ve bakışı her zaman Türkiye'de demokrasi ilkelerine saygı göstermek, dost ve kardeş bir ülkenin iş işlerine karışmamak olmuştur.
Ve Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Irak-Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Gubad Talibani ile yaptığı görüşmede PKK grubuyla bağlantı konusunda uyarıda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan'ın komşularının Dışişleri Bakanlarının Özbekistan'da bir araya gelmesi konusunda. Afganistan'ın komşu ülkeleri 4. toplantısı Özbekistan'ın Samarkand kentinde gerçekleştirildi. Samarkand toplantısına Çin, İran, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanları katıldı. Afganistan'ın komşuları toplantısına Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Amirhan Muttaki de katıldı. Afganistan'ın komşuları arasındaki müzakerelerin son turu Mart 2022'de Çin'in Tunxi kentinde yapıldı. Taliban yönetimi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmet Twitter hesabından şunları yazdı. Amirhan Muttaki, Semerkant toplantısı çerçevesinde bölgedeki bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşüyor. Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Afganistan komşuları toplantısında bu ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, Afganistan halkına karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bu ülkenin mevcut hükümetinin teröre karşı kararlı mücadelesine vurgu yapıldı. Özbekistan'ın ev sahipliğinde Afganistan'ın komşuları toplantısı, Amerika yaptırımlarının devam ettiği ve Afganistan'ın yurt dışındaki mal varlıklarının bloke edildiği bir dönemde yapıldı. Afganistan Merkez Bankası'nın yurt dışındaki kaynaklarına ulaşamaması, Taliban yönetimini halkın ihtiyaç duyduğu malları ve ithal malları temin etmesini zorlaştırmıştır. Bu da Afganistan'da özellikle gıda ve ilaç tedarikindeki mevcut zorluklarla birlikte bu sorun Afganistan'da yarı krize neden olacaktır. Bu durumun devam etmesi ise bu ülkede bir insanlık felaketine yol açabilir. Özellikle Batı yaptırımlarına ek olarak Ağustos 2021'den itibaren Taliban'ın Afganistan'ın hakimi haline gelmesiyle bu ülkeye yapılan uluslararası yardım önemli ölçüde azaldı.
Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki İnsani İşler Koordinatörü Ramiz El Ekbarabun, bu ülkede kadınlara uygulanan kısıtlamalardan duyduğu endişe dili getirirken, uluslararası toplumun Afganistan halkını önemli ve hayati yardımlarını keserek daha fazla cezalandırmaması gerektiği konusunda uyardı. Dünya Gıda Programı yetkililerinden David Beasley şöyle diyor, Afgan nüfusunun en az yarısı ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya. Afganistan halkının acil insani yardıma ihtiyacı var ve bu yardım gönderilmezse bu ülke büyük bir insani krize dönüşecek. Afganistan'ın komşu ülkeleri arasında Afganistan'a yönelik Amerikan yaptırımlarının sona erdirilmemesi durumunda bu ülke halkının gıda arzı da dahil olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalacak ve bunun da Afgan vatandaşlarının diğer ülkelere yasa dışı göçünün artmasına ve bundan kaynaklanan sorunların ağırlaşması yönünde bir endişe yaşanıyor. Ayrıca Afganistan'da aralarında IŞİD'in de bulunduğu çeşitli terör gruplarının faaliyetleri nedeniyle güvensizliğin devam etmesi Afganistan'ın komşularının diğer endişelerinden biri ve Semerkant görüşmesinde Taliban yönetiminin terör ile kararlı ve etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektirdiği vurgulandı. Afganistan'da halkın etkin katılımın adayıyla siyasi sürecin ve bu ülkedeki hükümet yapısının belirlenmesindeki rolünün vurgulanması son 2 yılda Afganistan'la ilgili uluslararası toplantılarda defalarca vurgulanan konulardan biridir. Öyle görünüyor ki Afganistan ile ilgili uluslararası açılımların çoğu kadınların ve onların çalışması ve eğitimi dahil olmak üzere Taliban yönetiminin mevcut prosedürlerindeki değişiklikler bu ülkenin gelecekteki yönetiminde halkın rolü ve katılımı ilkesine bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Faysal El-Miktad'ın Cidde ziyaretiyle ilgili. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktad, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan'ın resmi davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Suriye 12 yıl öncesinden beri muhalifler ve teröristlerle bir savaşa tanık oluyor. Suudi Arabistan bu dönemde Suriye hükümeti muhaliflerinin ve teröristlerinin en önemli destekçilerinden biri olduğu ve Suriye devletini devirmek için diplomatik, mali ve askeri birçok eylemde bulundu. Ancak Riyad'ın bu hedefi gerçekleşmedi ve 3 yıl önce Arap ülkeleriyle Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi süreci başladı. Suudi Arabistan daha son dönemde Suriye'ye yönelik dış politikasını değiştirerek Şam'la ilişkileri düzeltmek için adımlar atıyor. Miktad'ın Cidde gezisini de bu yönde değerlendirmek gerekiyor. Miktad'ın Cidde gezisi, Suriye Dışişleri Bakanı'nın 12 yıl sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret. Suudi Arabistan'ın Suriye ile ilişkilerini canlandırmak, Suudi Arabistan'ın dış politikasında meydana gelen değişiklikler doğrultusundadır. Riyad'ın Tahran'la ilişkilerinin yeniden kurulması ve Yemen'le savaşı sona erdirmek için yapılan anlaşmanın ardından Şam'la ilişkilerin yeniden kurulması, Suudi dış politikasındaki değişimin üçüncü yönüdür. Bu arada Suudi Arabistan'ın Suriye ile ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi, son 12 yılda Şam hükümetini devirmek için kullanılan stratejilerin başarısızlığının kabul edilmesidir. Suudi Arabistan, Beşar Esad hükümetinin Suriye'de resmi ve meşru hükümet olarak kalacağı ve Şam ile savaşta teröristlerin yenilgiye uğradığı sonucuna vardı.
Bu nedenle Suudi Arabistan tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suriye ile ilişkileri düzeltmeye yöneldi. Son aylarda Türkiye'nin Suriye ile ilişki kurmak istediğini defalarca açıklamasının ardından El Miktad'ın Suudi Arabistan ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için önemli bir adım olurken, aynı zamanda Suriye krizini bitirmenin ve insani yardım çekmenin bir yolu. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Suriye'de meydana gelen ve çok büyük hasara da yol açan Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğündeki korkunç depremin ardından dünyanın bazı ülkeleri Suriye'ye yardım için kapılarını açtı. Suudi Devlet Haber Ajansı bu gezinin amacının Suriye'nin güvenlik ve istikrarını sağlayacak siyasi bir çözüm bulmak, Suriyeli mültecilerin ana yurtlarına dönüşlerini kolaylaştırmak ve Suriye'ye insani yardım göndermek olduğunu belirtti. Bu arada Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü, Faysal El Miktad ve Faysal Bin Ferhan arasındaki görüşmenin ana konularından biriydi. Bilindiği üzere şimdi de ki Siyonist Arabistan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ana muhaliflerinden biriydi. Fakat Şam ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasından Washington asla hoşnut olmaz. Hoşnut olmadı. Amerikan gazetesi Wall Street Journal yayınladı. Makalede Suudi Arabistan'a habersiz bir ziyarete bulunan CIA Başkanı William Burns, Suudi yetkililerle yaptığı görüşmede Riyad'ın Tahran ve Şam'a yaklaşımından duyduğu memnuniyetsizliği dili getirdi. Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı'nın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a Amerika Riyad'ın hala Batı'nın ağır yaptırımları altında olan İran ve Suriye ile uzlaşıp ilişkiler kurmasına şaşırdı ve şok oldu dediğini yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere Türkiye gündemi son günlerde seçim gelişmeleriyle ilgili çok sıcak. Adaylar çok hızlı ve sıcak bir şekilde seçim kampanyalarını sürdürüyorlar. Şimdi Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı adaylarının da bu arada çeşitli anketlerde oy oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Biz geçenlerde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile seçim gündemine ilişkin sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yayınımızda konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz efendim. Şimdi ilk turda sizce Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşması ne kadar muhtemeldir? Birçok uzman ve analiste göre seçimin kaderini sizin ifade ettiğiniz gibi ya Muharrem İnce ya da Kürtlerin oyları belirleyecek, özellikle ilk turda. Buna katlıyor musunuz siz?
Yani Kürtlerin oyları şu anda çok net belirleyici. Fakat Kürtler şu aşamada muhtemelen tam açıklamadılar ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylememelerine rağmen muhtemelen ibre orada. Fakat Kürtlerin oylarıyla belirleyici olması gereken bir Kılıçdaroğlu avantajı var. Muharrem İnce'nin öne çıkması ya da Muharrem İnce'nin arkasında şu anda kimlerin olduğu tam net olarak bilinmiyor. Çok spekülasyonlar da var. Daha çok işte Kılıçdaroğlu'nun özellikle sürekli Türkiye'de yolsuzluklarla anılan beşli çete dedi. Yani beşli bir sermayedar grubunun olduğunu, Cengiz Holding'ler falan olduğunu söylemesi üzerine bunlar mı bunlar mı Muharrem İnce'yi destekliyor tartışması da Türkiye'de devam ediyor. Çünkü seçime girmek ve hiçbir maddi gücü olmayan bir partinin bu kadar bir organizasyon geliştirmek herkesi düşündürüyor. Muharrem İnce her ne kadar işte bağışlar falan değinilse de bu büyük miktardaki bağışlar nereden geliyor Muharrem İnce'ye sorusu da önümüze konuluyor. Bunun için Muharrem İnce oyunu bozabilir. Yani ilk turda özellikle Millet İttifakı'nın seçimi kazanması konusunda Muharrem İnce'nin girişimi bunu engelleyebilir. Fakat Cumhur İttifakı aslında seçimi biraz ilk turda kazanır mı ben çok sanmıyorum. Yani en azından öngörümüz o. Fakat biraz Cumhur İttifakı seçimi ikinci tura taşıyıp ikinci turda demoralize bir durum yaratmak istiyor açıkçası. Çünkü Millet İttifakı'nın ilk turda sıkı tuttuğu sandık güvenlikleridir, başka şeylerdir. İkinci turda milletvekilleri seçimleri olmadığı için bu gevşetilebilir, bu değişebilir. Bunun üzerinden de bir kaygı var. Ama Cumhur İttifakı biraz daha aslında her ne kadar ona çok yakın bir iki araştırma şirketi ilk turda bu iş koparılır dese de aslında mevcut durum onu göstermiyor. Fakat esas amaçları Muharrem İnce'yi daha güçlü devreye sokup biraz ikinci tura taşıyıp seçimi ikinci turda bitirmeye çalışmak istiyorlar. Millet İttifakı da birinci turda sıcağı sıcağına aslında seçimi almak istiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve aynı zamanda tabii Türkiye'de bir de parlamenter sistem de çok güçlüdür. Biliyorsunuz bugün Yüksek Seçim Kurulu zaten parti ve ittifakların sıralamasını da açıkladı. Yarın mevcut partiler artık yarından sonra nasıl gireceklerse seçimlere yarından sonra herhangi bir değişiklik yapamayacaklar süreleri tamamlanıyor. MHP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına girmesi yani en azından ayrı olarak girmesi Büyük Birlik Partisi'nin falan bu kısmı olarak eğer böyle devam ederse yeni Türkiye'deki yeni seçim simülasyonunda bir dezavantaj olur Cumhur İttifakı için. Millet İttifakı'nın birlikte girmesi çok dezavantaj olmayacak, avantaj olacak. Özellikle Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin CHP bünyesine girmesi bir avantaj sağlayacak. Çünkü Türkiye'de seçim sistemi daha bölgesel olarak, madde olarak değiştirdiği için eğer iyi organize olsalar aynı zamanda da parlamentoda da ciddi bir avantaj sağlayabilirler. Tabii sadece Cumhurbaşkanlığı almak yetmiyor. Bir de parlamentoda da çok güçlü olmak gerekiyor. Türkiye tekrardan parlamenter sisteme geri dönüş yapmak istiyor. Çünkü Türkiye'de artık İki cephe var açıkçası. Bir daha demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye isteyen cephe, bir de mevcut eski sistemi 20 yıldır devam edilen bir sistemi sürdürme talebi olarak görülebilir. Ama dediğim gibi tekrardan büyük bir olasılık ya da büyük bir yanlış ya da büyük bir hata yapılmazsa muhtemelen seçimi Millet İttifakı İlk turda olmasa da ikinci turda kazanma oranı çok yüksek. Çünkü İnce'nin, Muharrem İnce'nin böyle bir iddiası var. Biz ilk turda ben kendi adımla, partimle katılacağım. Eğer ben seçilemezsem, ki iddiası bu ki seçilemeyecek, o oylarını %30'lar falan olarak gösteriyor. Bu imkansız, evet, mevcut koşullarda. Eğer o olmazsa muhtemelen daha ağırlığı biraz daha tekrardan Cumhurbaşkanlığı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek.
Tahran Radyosu.
Efendim, son soru olarak soruyorum. Kürt seçmeni ve Kürt tabanı her iki ittifaka karşı şimdi nasıl bir yaklaşım içerisinde? Şimdi daha çok Millet İttifakı'na doğru mu yönelme var, yoksa Cumhur İttifakı ile ilgili oylar yoklanıyor? Nasıl siz buluyorsunuz?
Ya Kürt seçmeni daha seküler ya da daha demokrat muhafazakar Kürt seçmeni açıkçası daha çok değişimden yana artık. Yani Millet İttifakı'na daha yakın, çünkü kendileri çok iyi konsolide olabiliyor. Yani organize olabiliyorlar. Yeşil ve Sol, işte HDP'nin kapatılması gündemde, muhtemelen de kapatılabilir. Ama zaten onlar da kendi stratejilerini değiştirdiler. Yeşil Sol Parti adı altında seçime girmek istediklerini belirtti. Herhangi bir problemle karşılaşmamaları adına. Ama mevcut gördüğümüz Kürt seçmenin %70 ve %80'ini şu anda, şu aşamada kendilerini Millet İttifakı'na, özellikle tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na biraz daha yakın hissediyorlar Cumhurbaşkanlığı konusunda. Ama parlamenter sistemden de muhtemelen kendi partilerine ya da kendi milletvekilleri adaylıklarına falan verecekler. Şimdi Hüdapar ve işte yeniden Refah Partisi bölgede belli bir karşılığı var. Yani Kürt dillerine belli bir karşılığı var. Fakat bunlar çok zayıf bir noktada, yani %1 civarında falandır, yüzde en fazla 2 civarında, Türkiye genelinde demiyorum, bölgedeki Kürt illerindeki seçmen oranında falan. Bu çok ciddi katkı sunacağını tahmin etmiyorum. Fakat sadece Hüdapar'ın biraz sosyolojik olarak zaten daha öncesinde de Erdoğan'ı, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'yi destekliyorlardı. Mevcut bir yeni bir gelişme değil, ama şimdi biraz daha onlar da meclise girmek istiyorlar ve bunun karşılığı ne kadar olur ve belki oylarını biraz yükseltebilirler, ama yani çok belirleyici bir örgütsel durumları falan, yani seçim ağırlığı falan ya da seçmen ağırlığı falan yok kendilerinin falan. Ama Kürt seçme şu anda durduğu nokta Millet İttifakı'na daha yakındır.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye gündemine ilişkin gazeteci Sayın İhsan Kaçan'ın görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımızın konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sim
Cumhurbaşkanı'yla kanatlanma.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Kamiri, 6. ve 7. yüzyılların büyük şair ve arifi Feridettin Attar Nişaburi'yi anma günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İran'da her yıl 14 Nisan günü Attar'ı anma günü olarak kutlanır. Bu çerçevede İran'da da 14 ila 17 Nisan günlerinde Nişabur ve Tahran kentlerinde bir takım etkinlikler düzenlenir. Attar'ın irfanın engebeli yoluna nasıl ayak bastığı konusunda farklı rivayetler ediliyor. Fakat bunların çoğu gerçekten ziyade efsaneleri andırıyor. Ama kesin olan şu ki Attar hem tabip hem arif hem de şairdi.
Şeyh Attar oldukça çalışkan ve aktif bir insandı ve ister baharatçı olduğu dönemde, ister tıpla uğraştığı yıllarda ve ister yaşlılık döneminde bir köşeye çekildiğinde şiir yazmaya ve nazım ve nesir tarzında kitap yazmaya devam etti. Şeyh Attar Farsili ve İrfani Edebiyatının üç önemli zirvesinden biridir ve Senai ve Mevlana Celaleddin Muhammed Mevlevi ile beraber dünyada İranlı ve İslami irfanın bayraktarı sayılır. Attar ayrıca sözü edilen İranlı üç büyük tasavvuf ve irfan bilgini arasında hiçbir zaman saraylarla irtibatı olmayan ve asla hiçbir hükümdar meth etmeyen bir şahsiyettir. Attar'ın İran irfanında yeri Mevlana divanında onu takdir edecek kadar önemlidir.
Uzmanlar Attar'ın birçok eserinden söz ediyor. Ancak Attar'ın yaşamını ve eserlerini araştıran araştırmacılar birkaç belli eserin bu büyük arife ait olduğunu savunuyor. Esrarname, Musibetname, İlahiname, Muhtarname, Gazel Divanı, Tezkeretul Evliya ve Mantıkut Tahir, Şeyh Attar'dan günümüzde miras kalan kalıcı eserlerdir. Bu eserler arasında Tezkeretul Evliya, tasavvuf şeyhlerinden 97 şeyhin yaşamı ve öykülerini içerir ve nesir tarzında kaleme alınmıştır. Attar'ın diğer eserleri ise nazım tarzındadır.
Şeyh Attar'ın hem suret ve hem mana bağlamında irfani edebiyatta birçok yenilikçili söz konusudur ve eserleri incelendiği takdirde bu yenilikçileri bulmak mümkündür. Attar irfani düşüncelerini beyan etmek için en güzel yol olan sade ve saf kelamı kullanmıştır ve muhatapları kelamını daha iyi anlamaları için öykü, masal ve hikaye ve temsil yöntemlerinden bol bol yararlanmıştır. Bu yöntem eserlerini cazip hale getirmenin yanında düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Attar'ın Fars edebiyatı ve dünya edebiyatındaki konumunun önemi irfan ve şiirlerinde gündeme getirdiği yeni düşünceleri yüzündendir. Attar'ın en seçkin eseri Fars dilinde nazım tarzında sırlar içeren Mantıkut Tahir adlı eseridir. Thank you.
Mantıkut Tahir, kuşların padişahı olan Simorg'u bulmak üzere Hudhud adlı kuşun önderliğinde tehlikeli bir yolculuğa başlayan bir grup kuşun öyküsüdür. Kuşlar bu yolda 7 tehlikeli merhaleyi geride bırakır. Simorg, Hak Teâlâ'nın zatının simgesi ve kuşlar hak yolunu adım atan saliklerdir. Bu tehlikeli yolculuk sırasında her aşamada bazı kuşlar yola devam edemez hale gelir ve bir bahane bularak geri döner. Sonunda bu 7 merhale geride bırakıldıktan sonra Simorg peşinden giden kuş grubundan sadece 30 kuş kalır. Yolun sonuna gelen 30 kuş kendilerine baktıklarında kendilerinin dışında aradıkları şeyin yani Simorg'un aslında onların ta kendisi olduğunu anlar. Fars dilinde si 30 ve morg da kuş anlamına gelir. Simorg aslında 30 kuş demektir ve bu yolculuğu da ancak 30 kuş tamamlayabilmiştir.
İslami irfan her zaman İslami düşüncenin her dalı olarak da Batı edebiyatı ve kültürünü etkisi altına almıştır. Orta Çağ'da ve Rönesans evresinden sonra Batı dünyası Fars edebiyatı üzerinden İslami irfanla tanıştı. Günümüzde de dünya düşünürleri edebiyat eleştirisinin bir dalı olan karşılaştırmalı edebiyatın yardımıyla farklı milletlerin edebi eserlerin karşılaştırılarak birbiri üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor. Karşılaştırmalı edebiyat, bir ülkenin edebiyat ve kültürünün diğer milletlerin edebiyatı üzerindeki etkisini ve yansımasını irdeliyor ve bu yansıma bir ülkenin yazar ve şairlerinin başka ülkelerin yazar ve şairleri üzerindeki etkisi ve nüfuzu ile belli oluyor. Örneğin, Hafız'ın Goethe ve Attar'ın Victor Hugo ve Senai ve Attar'ın Dante üzerindeki etkisi gibi. Karşılaştırmalı edebiyatta tercüme işi önemli rol ifa ettiğinden benzer eserler irdelenirken eserin telif edildiği yılın yanı sıra tercümesinin tarihi de göz önünde bulunduruluyor.
Batı dünyasının zengin Fars edebiyatı ile tanışması Haçlı Savaşların yıllarına dayanıyor. Ancak edebiyat araştırmacılarına göre tercüme hareketi ve Doğu edebiyatı ile tanışma süreci miladi 18. yüzyılda doruk noktasına çıktı. 18 ve 19. yüzyıllarda başta Sadi, Hafız, Hayyam, Attar, Nizami, Ferdevsi, Rami, Nasır Hüsrev ve Baba Tahir olmak üzere Fars dilinde yazan birçok büyük şair ve yazarın eserleri Fransızca, İngilizce ve Almanca'ya çevrildi. Ve bu çeviriler Avrupa insanını Fars edebiyatının zenginliğiyle tanıştırdı. Sonuçta Avrupa halk görülmemiş bir ilgiyle İran ve Fars edebiyatına yönelmeye başladı.
Gerçekte son birkaç asırda hiçbir Doğu ülkesi İran kadar Avrupa ülkelerine kendi edebiyatına hayran bırakamadı. Nitekim Fars edebiyatı ve düşüncesinin etkisiyle İngiltere, Almanya ve Fransa'da birçok eser kaleme alındı ve her biri dünya edebiyatının unutulmazları arasında yer aldı. Bu eserlere Goethe'nin Şark Divanı, Montesquieu'nun İran Mektupları, Berlioz'un İsfahan'a doğru, Matteo Arnold'un Rüstem ve Sohrab gibi eserlerine örnek vermek mümkün. Bu arada İran şiiri, edebiyatı ve irfanı hiç abartısız Avrupa edebiyatını zenginleştirdiği söylenebilir.
Doğu dünyasının Avrupa edebiyatı üzerindeki nüfuzunun en önemli bölümü, İranlı büyük şairlerin ve Fars edebiyatının nüfuzundan kaynaklanır. Zira birçok Avrupalı şair ve yazar Doğu dünyasına seyahat etmeden birçok güzel efsane, manzara, çarşı pazar, kubbeler ve minarelerle İranlı şairlerin eserleriyle tanıştı ve bundan ilham alarak kendileri de güzel eserleri yarattı. Bu bağlamda Hafız, Mevlana, Sa'di, Attar ve Senai gibi şairlerin eserleri, batılı şairleri en çok etkileyen İranlı seçkin şairler ve düşünürlerdir.
Uzmanlar Dante'nin de İlahi Komedi adlı eseri Senai'nin Seyrul İbad, İlal Ma'ad adlı eseri ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Musibetname adlı eserlerinden etkilendiğini belirtiyor. Dante'nin bu eseri edebiyat, hikmet ve irfan alanlarını kapsayan bir eserdir ve sembolik bir dille yazılmıştır. Eser yazarın bir insan olarak en alçak mertebeden, yani cehennemin dibinden en yüksek mertebeyi, yani göklerde cennetin en üst katına seyretmesinin ürünüdür. Dante'ye göre kim insaniyetin doğruna ulaşmak istiyorsa nefsini tehzip etmesi ve her türlü kötülükten arınarak bu yolculuğa çıkması gerekiyor.
Ancak Dante'nin eserinde bazı simge ve sembollerin izlerine Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde rastlamak mümkün. Dante, Benates ile beraber Mars'tan Jüpiter'e yükseldiğinde binlerce adil kraldan oluşan ve tek sesle konuşan bir kartalın şeklini görüyor. Bu simge akıllara Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde Seymour karakterini geçiriyor. Burada Dante'nin kartalı ile Attar'ın Seymour arasındaki tek fark, kartalı oluşturan kişilerin onun içinde kaybolmamaları ve kimliklerini kaybetmemeleridir. Oysa Mantık-ı Tayr adlı eserde Seymour'a bakan kuşlar gerçekte onun makamını idrak ederken onda vahdet ve kendilerinin varlığını görüyor.
Tahran Radyosu.
Arjantinli seçkin şair ve kısa öykü yazarı Burhoş, Kur'an-ı Kerim kısalarından ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Binbir Gece eserinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Nitekim Latin Amerikalı yazarları da bu eserlerle tanıştıran da odur. Burhoş, El Muhteşem Sarayına Yaklaşmak adlı öyküsünde açıkça Attar'ın çalışmalarından söz ediyor ve Burhoş'un babasının arkadaşı ve büyük bir arif olan Fernandez ve Mevlana'nın da Üstad-ı Şems'e büyük benzerlik arz ediyor. Özellikle Şems hayatının sonlarına doğru kayboluyor ama daha sonraları tekrar ortaya çıkıyor. Fernandez'in Burhoş'a irtibatı Şems'le Mevlana arasındaki irtibatı çağrıştırıyor. Fernandez, Arapçayı biliyordu ve İbn-i Arabi'nin eserlerine İspanyolca şerh yazarı bir yazardır. Mevlana ve Attar'ın eserleri İspanya'da çevrilmiş ve İspanyol şairleri ve yazarları etkilenmiştir.
Yine İspanyol büyük filozof Anamuno'nun düşünceleri de Attar'ın düşünceleriyle büyük oranda örtülüyor. Anamuno'nun ebedilik alanında düşünceleri ve inançları Attar'ın konuyla ilgili düşüncelerinden ve inancından etkilenmiştir.
19. yüzyılda Mantık-ı Tayr ve Nasihatname ve Tezkeretül Evliya adlı eserler Fransızca'ya çevrildi. Victor Hugo'nun Çağlıların Efsanesi isimli eseri aslında Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinden bir rivayetidir. Attar'ın bu eserinde meraklı kuşlar, Hüthüt'ün önderliğinde Simorg peşinden Kaf Dağı'na doğru yolculuk ediyor. Hugo'nun Çağrıların Efsanesi adlı eserinde de benzer bir yol izleniyor. Şair işin başında uzaktan sesler duyuyor. Öyle ki her bir ses şairle Allah'tan farklı bir şekilde söz ediyor. Ardından çeşitli kuşlar nihai amacına ulaşmak için farklı yolları izliyor.
Fransa'nın ünlü şairlerinden Louis Aragon'un şiirlerinde de başta Şeyh Attar olmak üzere İranlı İslami ariflerin ayak izlerine rastlamak mümkün. Aragon'un Elza adlı eserindeki şiirleri ağır bir şekilde Cami'nin Leyla ile Mecnun ve Attar'ın Mantuku Tayr adlı eserlerinin etkisi altında kalmıştır. Aragon, maddi ve sanayileşmiş dünya ülkeleri ve komünist düşüncenin yalan cazibeleri bir yandan ve Simorg'a doğru kanatlanması hevesi diğer yandan iki farklı eğilim arasında kalmış bir arifti.
Gerçekte Fars dili ve edebiyatı Şey Attar gibi büyük düşünürlere dayanarak dünyanın büyük düşünürleri, şairleri ve edebiyatçılarının kalbini fethetmeyi ve dünya edebiyatını da duru pınarlarından doyurmayı başarmıştır. Attar İran'dan önce batıda tanınmış bir arif'tir. İranlı uzmanlar Attar üzerinde araştırma yapmadan 200 yıl önce batılı şarkıyacılar Attar hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. 1816 yılında Attar'ın Nasihatname adlı eseri Fransızca'ya çevrilerek Paris'te basıldı. Attar'dan Batı dünyasında çevrilerek basılan ikinci eseri ise Mantıku Tayr adlı eseriydi. Bu eseri Garsen Detas'ı 1857 yılında Fransızca'ya çevirdi ve yayınladı.
Değerli dinleyiciler, Simorg'la Kanatlanma isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsöde.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinliyoruz.
Mübarek Ramazan ayı gönüllerin ilk baharı, ruh ve psikolojinin zindeliği ve mutluluğu mevsimidir. İnsan bu ayda her zamandan daha çok engin ilahi rahmete bağlanabilir ve ölüm sonrası ve kalıcı hayat için her zamandan daha fazla erzak toplayabilir. Oruç tutmanın bireysel etkilerinden biri de insanı mada yönlendirmesidir. Çünkü oruç tutan biri açlığı ve susamışlığı ile kıyamet günündeki açlığı ve susamışlığı hatırlar ve böyle bir gün için erzak toplamaya karar verir.
Maada inanmak, insanların ahlakı, davranışları ve inançlarında önemli bir rol oynayan hususlardan biridir. Öyle ki tevhide inanmak bile bu kadar etkisinin olmadığı söylenebilir. Maada ve ahirete inanmak, İslam dininin temel inançlarından üçüncüsüdür. Usul-i din, öyle ki birisi bir temel inancı bile kabul etmezse diğerlerini de kabul etmemiş sayılır ve hiçbir şekilde İslam'a dahil olamaz.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Şaban ayının son cumasında Müslümanlardan kendilerine bereket ve rahmet dolu Ramazan ayını hazırlamalarını istemesinin ardından şöyle buyurdular. Pak ve temiz niyetler ve yürekleriyle Allah'tan oruç tutmak ve Kur'an tilavet etmek için tevfik talep edin. Allah'ın mağfiretinden mahrum kalan biri gerçekte talihsizliğin dibine yaşamıştır. Kıyamet gününün açlığı ve susamışlığını düşünün.
Tahran Radyosu.
Maada inanmak ve ölüm ve kıyameti unutmamak, insanın önündeki gaflet perdelerini aralamaktadır ve onu kalıcı ahiret hayatına yönlendirmektedir. Oruç, insanı kıyamet koşulları için tanıştırmasının yanı sıra, onu ilahi takvaya yönelmesine ve zor ahiret günlerine hazırlamasına neden olur. Nitekim İmam Rıza aleyhisselam da mübarek oruç tutma olgusu ve işleyişlerinden biri hakkında şöyle buyurmaktadır. İnsanlar açlık ve susamışlık acısını anlamak ve ahiretteki yoksulluk ve çaresizliğin tadını tatmak için oruç tutmaya emredilmişlerdir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bu husustaki güzel hadislerinden birinde şöyle buyurmuşlardır. Cennette Reyyan isimli bir kapı vardır. Kıyamet günü gelip çattığında oruç tutanlar nerede diye söylerler. Bu kapıdan dahil olduklarında kapı kapanır. Orada cennet içecekleri ile ağırlanırlar ve herkes ondan içtiyse artık susamaz.
Orucun kazası hükümleri ile ilgili hususta sohbetimizin devamında ele alacağımız diğer önemli noktalar da vardır. Bu bağlamda Ramazan ayı orucunun kazasını yerine getirmek isteyen biri öğleden önce iftarını yapabilir. Ancak bunun şartı Ramazan ayı gelip çatmadan önce orucun kazası için zamanının bulunmasıdır. Buna rağmen öğle ezanından sonra iftar yapmak isterse caiz sayılamaz. Geçen sohbetlerimizde de işaret ettiğimiz gibi orucunu başka bir zamanda yerine getirmesine ilaveten 10 yoksulu da doyurmalıdır. Bunların her birine bir öğün kadar kefaret ödemelidir. Buna yapamıyorsa o zaman 3 gün peş peşe oruç tutmalıdır.
Birisi hastalık yüzünden Ramazan ayında oruç tutamazsa ve hastalığı da gelecek Ramazan ayına kadar sürerse, tutamadığı oruçların kazası vacip sayılmaz. Ancak örneğin seyahat veya yolculuk gibi bir mazeret yüzünden oruç tutamamışsa ve mazereti de gelecek Ramazan ayına kadar sürerse, tutamadığı oruçların kazasını yerine getirmesi lazım.
Sırf zayıflık ve güçsüzlük nedeniyle oruç tutamamanın ve kazasını da yerine getirememenin orucun kazasının göz ardı edilmesine yol açmadığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle buluğ çağına ulaşmış bir kızın fiziksel zayıflık nedeniyle oruç tutamamasına rağmen bu durumun gelecek Ramazan ayına kadar sürmesine rağmen tutamadığı oruçların kazasını da her halükarda yerine getirmesi lazım. Ayrıca birkaç yılda oruç tutmayan ve şimdi tövbe edip Allah'a dönen ve onları telafi etmeye karar veren bir kimse tüm kaza oruçlarını telafi etmekle yükümlüdür. Bunu yapamazsa kaza oruçlarının yükümlülüğü hala geçerlidir.
Sevgili dostlar, Nur Kapısı isimli programımızın devamında sizlerle beraberiz. Peygamber Efendimiz bir rivayette Ramazan misafirlerine müjde vermiş ve şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala mübarek Ramazan ayının her akşamında 3 kez şöyle sormaktadır. Talebini cevaplayacağım, benden talepte bulunan biri var mı? Onu bağışlayacağım, istiğfar eden biri var mı? İşte böyle bir müjde her ölü ve solmuş ruhu zinde yapar ve her donmuş kanı da harekete geçirip vücutlardaki kalpleri atmaya zorlar. Allah-u Teala'nın nidasına cevap vermemek bizim ne haddimize?
O zaman hep beraber ellerimizi açıp şöyle bir dua yapalım. Ey sabahı yaratan, akşamı dinlenmeye ve sükunete ayıran, güneşi ve ayı düzenli bir şekilde hareket ettiren, ey şeref ve izzet sahibi, ey bilge, sonsuz lütuf ve güç sahibi ve ey celal ve azamet ve ihtişam sahibi, ey merhametli Allah ve ey eşsiz yegan Allah, ey gizli olduğu halde açık ve net ortada bulunan, ey sonsuza kadar yaşayan ve misli bulunmadı Allah. Hasene isimlerin hepsi sana mahsustur. Her yüce ve büyük mevki ve her mükafat ve iyilik sana aittir. Muhammed ve Ehl-i Beyt'i üzerine salat ve selam göndermene ve adımı bu gece saadet ehli saflarına kaydetmene ve ruhumu şehitlerle birleştirmene, itaatkârlığımı da en yüce makama taşımanı, çirkin amellerimi affetmeni, bana kalbimden asla ayrılmayacak yakin bağışlamanı, benden herhangi bir şüpheyi ortadan kaldıracak imanı vermeni, bana bağışladığın her şeyle tatmin olacak duyguyu, dünyada ve ahirette hayırlı olanı vermeni, cehennemin yakıcı ateşinden korumayı ve bu ayda seni yad etme tevfikini vermene, nimetlerine şükretmeyi nasip etmene istiyorum. Allah'ım, seninle görüşmek zevki, tövbe ve dönme tevfikini bana nasip eyle. Ve Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beytine bağışladıkların gibi beni de muvaffak eyle.
Değerli dinleyiciler, Nur Kapısı isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde İran'da nakkallık sanatından söz ettik. Bugün İran halk edebiyatının önemli bir parçası olan nakkallıkla ilgili dallardan birinden söz edeceğiz. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere nakkallar kahvehanelerde ve diğer kamu mekanlarında insanlara pehlivanlık ve hamaset eksenli öyküleri anlatırdı. Her nakkal ise bir çeşit öyküyü anlatma ustasıydı. Kimi nakkallar Şahname adlı eserde yer alan öyküleri anlatma ustasıyken, kimileri de aşk romanlarını anlatmakta yetenekliydi. Yine dedik ki nakkallar muhataplarının ilgisini çekmek üzere çeşitli yeteneklerden yararlanırdı ki bunların en önemlisi ses tonu ve öyküyü anlatma biçimiydi.
Aslında nakkallar usta birer psikologdu ve seyircilerin durumuna göre programını icra ederlerdi. Nakkallar muhatabın ilgisini çekmek için elinden geleni yaparlardı. Nakkallar hem kendilerine hem seyircilerine hakimdi. Ve nerede hangi ses tonuyla herhangi bir unsuru ön plana çıkarmasını, hatta yer yer duraksamak suretiyle muhatabın ilgisini çekmeyi çok iyi bilirdi. Nakkallar ellerini hareket ettirmek, özellikle ellerini birbirine çarpmak ve ayaklarını yere vurmak, öykü en hassas yerinde kesmek ve seyirciyi merak içinde bırakmakta müthiş yetenekliydi. Gerçekte nakkal ne özel bir oyun sahnesi ne de çok sayıda yardımcı aktörü olan yetenekli bir aktördü. Ve oyun sahnesi aslında üzerine çıktığı ve programını icra ettiği basit bir standtı. Bu stand genellikle eski krallar veya pehlivanlar veya ehli beyt fertlerinin resimleriyle süslüydü. Nakkal bazen bir iki öyküyü birbirine karıştırarak anlatır ve tek öyküymüş gibi sonlandırırdı.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakkallar ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, geçen bölümde yaşlı bir bezirganın 3 oğlunu sınamak istediğini ve her birine biraz para vererek ticaret yapmalarını söylediğini anlatmıştık. Yine bezirganın büyük oğlunun eğlence düşkünü olduğunu ve parayı çarçur ederek babasına geri döndüğünü, ikinci oğlunun ise içki ve kumara harcayarak heba ettiğini, fakat üçüncü oğlunun babasının verdiği parayla ilkin başka insanlara yardım ettiğini ve ölen bir adamın borcunu ödeyerek onu toprağa verdiğini anlattı. Ve yine dedik ki yaşlı bezirgan küçük oğlunun iyi bir insan olduğunu anladı. Ona yeniden para verdi ve kendisine bir uşak satın almasını istedi. Küçük oğul da iş arayan Feramerz adında birini uşak olarak iş aldı. Daha sonra da ticaret yapmak üzere yola çıkacaklarını ve hazırlık yapmasını emretti. Şimdi dilerseniz hep birlikte öykümüzün devamını dinleyelim.
Feramerz patronunun emrine itaat etti ve sabah erkenden kalktı. 50 kadar katırın üzerine yükleri yükledi ve patronun kahvaltısını hazırladı. Ardından da onu uykudan uyandırdı. Yaşlı bezirganın oğlu uykudan uyanınca her şeyin hazırlandığını gördü ve Feramerz'e şöyle dedi. Aferin sana. Belli ki çok çevik birisin ve işleri doğru düzgün yapabiliyorsun. Bezirgan'ın oğlu kahvaltısını yaptıktan sonra babasıyla vedalaşmak için yanına gitti. Yaşlı bezirgan oğluna şöyle bir tavsiyede bulundu. Gideceğiniz yolun üzerinde bir kervansaray ve bir de su deposu vardır. Sakın ola ne kervansarayda ne de su deposunun yanında konaklamayın ve biraz ötede konaklanın.
Bezirgan'ın oğlu babasına tavsiyesini unutmayacağına dair söz verdi. Ardından vedalaşarak uşağı Feramerz'le birlikte yola çıktı. Bezirgan'ın oğlu ve uşağı uzun bir yolculuğun ardından babasının sözünü ettiği kervansaraya vardılar. Feramerz katırların üzerindeki yükleri indirmeye başladı. Fakat Bezirgan'ın oğlu tepki gösterdi. ''Yoksa unuttun mu? Babam bu kervansarayda konaklamamamızı söyledi.'' Feramerz şöyle karşılık verdi. ''Merak etme, bir şey olmaz.'' Bunun üzerine Bezirgan'ın oğlu bir şey demedi ve Feramerz yemeği hazırladı ve katırları da bir yere bağladıktan sonra birlikte yemek yediler. Mezirgan'ın oğlu uyuyunca Feramerz yüklerin üzerinde uzandı.
Bir süre sonra Feramerz uzaklardan yavaş yavaş onlara doğru yaklaşan bir ışık gördü. Feramerz hemen kalktı ve katırların arasında sürekli tekme atan bir katır gördü. Feramerz hemen katırı açtı ve ışığa doğru saldı. Bir süre sonra Feramerz onlara yaklaşan ışığın söndüğünü, katırın da başı ve yüzü kanlar içinde geri döndüğünü fark etti. Feramerz kalktı ve katırın sırtını sıvazladı. Ağzına da bir parça tatlı koydu ve okşadı. Ardından gidip yattı. Sabah kalktığında Feramerz, kervansarayın dışında 40 kadar cenaze gördü. Hemen döndü. Bezirgan'ın oğlunu uyandırdı ve birlikte kahvaltı ettiler. Bezirgan'ın oğlu, katırı o halde görünce, katırın nasıl bu hale geldiğini sordu. Feramerz, Bezirgan'ın oğlunun elini tuttu ve kervansarayın dışına götürdü. Ve cenazeleri göstererek, bu cenazelerin kim olduğunu bilip bilmediğini sordu. Bezirgan'ın oğlu şaşkınlık içinde, ''Ne oldu, bunlar da kim?'' diye sordu. Feramerz şöyle anlattı, ''Bunlar babanın korktuğu eşkıyalar.''
Bezirgan'ın oğlu çok sevindi. Feramerz'e bir kez daha aferin dedi, ardından toparlanmalarını ve bir an önce yola koyulmalarını söyledi. Bezirgan'ın oğlu ve uşağı katırlarıyla beraber yola çıktı ve kafile bir süre sonra babasının bahsettiği su deposuna vardı. Feramerz hemen yükleri indirmeye başladı ve Bezirgan'ın oğlu yine su deposunu görünce şöyle dedi. ''Yoksa unuttun mu? Babam burada konaklamayın.'' demişti. Feramerz ise ''Yine bir şey olmaz.'' diye karşılık verdi. Yine kervansarayda olduğu gibi yükleri katırların üzerinden indiren Feramerz yemek yaptı ve yemekten sonra da Bezirgan'ın oğlu uyudu. Feramerz yine yükün üzerinde uzandı.
Bir saat geçtikten sonra Feramerz bir kurt ve bir tilkinin birlikte su deposuna geldiğini gördü. Kurt tilkiye şöyle sordu. O tilki bey burada ne yapıyorsun? Tilki de asıl sen burada ne yapıyorsun dedi. Kurt şöyle karşılık verdi. Ben her gece buraya av peşinden gelirim. Buraya yakın bir yerde bir koyun sürüsü var. Sürüye bakan çoban köpeği avlanmama izin vermiyor. Bu gece de çok acıkmıştım. Kentin çevresine baktım. Birkaç adamın kesilen kellelerini duvarların üzerine koyduklarını gördüm. Bu adamların ne yaptığını sordum. Kentte padişahın kızının delirdiğini, onu tedavi edemeyen her hekimin kellesini keserek buraya koyduklarını anlattılar.
Feramerz, kurt ve tilkinin konuşmalarını sonuna kadar dinledi. Ardından sabah olmasını bekledi. Feramerz ilkin Bezirgan'ın oğlunun kahvaltısını hazırladı, ardından yanına biraz para aldıktan sonra yola koyuldu ve çabuk döneceğini söyledi. Feramerz ilkin koyun sürüsüne doğru gitti ve oraya vardığında çobana köpeğini satıp satmayacağını sordu. Çoban köpek olmazsa koyunlarını kaybedeceğini söyledi. Feramerz bu kez koyunların fiyatını sordu. Çoban da hepsi 100 lira dedi. Peramber çobana 100 lira verdi ve bu paranın koyunların bedeli olduğunu, eğer kurt koyunları öldürürse parasını almış olacağını, eğer öldürmezse de çobanın kârı olacağını söyledi. Çoban da kabul etti ve köpeğini Feramers'e verdi. Feramers köpeği aldı, biraz öteye götürdü. Ona biraz yiyecek verdi, sırtını sıvazladı. Feramers köpek uyuduktan sonra elindeki taşla hayvanın kafasına vurdu. Beynini çıkardıktan sonra bir mendile sardı ve cebine koydu. Ardından kızı deliren padişahın evine gitti. O kente vardığında Feramers halktan neden bu kadar kelle kesildiğini sordu. Hak da ona kurdun anlattığı macerayı anlattı. Feramers hemen saraya gitti ve kendisini hekim olarak tanıttı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.